Ayrım 7.
Sayfa 51. Tarih öncesinde elbette zanaat sanatı öncelemiştir. Ama bu iki şeyden her biri az sonra varlığını öbüründe aramaya başlamıştır. Sanat zanaata ve her şeye göre ince iştir. İnsanın dış dünyaya ya da nesneye incelikli bir yönelimini gerektirir. Kabasabalıktan inceliğe geçiş, dağınıklıktan birliğe, eksiklikten yetkinliğe geçiş sanatsal çabanın özünü açıklar. Yetkinliğin özel bir biçimi olan bakışımlılık tarih öncesinde ve başka zamanlarda sanatı belirleyen ögelerden biri olmuştur. Doğanın aşılması, doğalın insani olana doğru geliştirilmesidir bu. İnsan türü pek çok hayvan türü gibi bakışımlı bir görünümdedir. Bu bakışımlılık insanın her an duyduğu, sezdiği bir şey değildir. İnsan tüm vaktini kendini gözlemlemeye ayırmaz. Çıplak gözle doğaya baktığımızda bakışımlıya ya da yetkine rastlamayız. Bakışımlılık şurada burada gözümüze çarpar, yetkinlik doğada zaten tam anlamında yoktur. Tam bakışımlılık ve tam yetkinlik düşüncede belirlenir. Bir insanın görünümünü ortadan ikiye katlarsak tam bir çakışma söz konusu olmayabilir. Yetkinlik ne ayda ve güneşte, ne yaprakların kıyılarında, ne bir av hayvanının kalçasında tam olarak belirir. Tarih öncesi sanatçısı gerçekçidir. Tarih öncesi insanının sanatında yetkinlik ve bakışımlılık vardır. Bu onun sanatta basit bir taşımacı olmadığını, bir yorumlayıcı ya da tam anlamında bir sanatçı olduğunu gösterir. Doğada yetkinlik olmadığı gibi sanatta yoktur. Tarih öncesi sanatçısı gerçekçidir. Salt aktarmacılıkla sanat yapamayacağını bilir gibidir. Bu yüzden bu sanatçı tam anlamında sanatçıdır. Ray Bayer'in dediği gibi onun sanatı tepeden tırnağa eksiksiz bir sanattır, özgür bir sanattır, bizim sanatımıza benzer. Tarih öncesi insanının doğaya insan yorumu getiren bir gerçekçiliği vardır. Doğanın nesneleri karşısında özgür duyar kendini, nesnelerin biçimlerini bozar, onlara yeni biçimler verir, örneğin hayvanın kalçasını olduğundan iri çizer, böylece sanatına büyük bir anlatım gücü kazandırır. Çizgilerin ustaca çizilmiş olması modelin aşılmasında bir beceriksizlikten çok bir istemin etkin olduğunu gösterir. Bu insan belleği ve imgelemi geniş insandır. Mağara duvarına resim yaparken aşacağı ya da uyacağı bir model yoktur karşısında. Model belleğindedir, hayvanları ve başka şeyleri kafadan çizer. Öykünmez yaratır, kalıp çıkarmaz tasarlar. Böylece gerçek sanatı kurar, insanı anlatmaya, açıklamaya, yeniden yaratmaya girişir. Daha o zaman elinin altındakini dönüştürmeye başlamıştır insan. Böylece kendini geliştirmeye başlamıştır. Gene de bir öykünmecidir o. Yaratırken kullandığı gereçleri gerçeklikten getirir. Maskeli insan tanıtları avı şaşırtmaya çalışan insanları gösterir gibidir. Bu insan av görünümlerine baş yeri verirken toplumsal yaşamı sergiler. Bir öykünme varsa öykünülen yaşamdır. Bu ilk sanatçıya ilk toplumcu gerçekçi sanatçı diyebiliriz. Sanatın özü öykünmedir, kendine göre öykünmedir. Gerçekçilik gerçekliği yansıtmayı öngörür. Tarih öncesi sanatçısı da kendine göre gerçekliği çizer. Ancak ustaca öykünür, nesneyi yetkin çizgilerle yeniden yaratır. Kaba saba olduğu yerler vardır. Ayrıntıya özenmez, göz diye bir yuvarlak yapı verir. Bu tutumuyla da ilk simgeci olur. Bu yalın yuvarlak o karmaşık gözü anlatmaktadır. Simgenin gücü karmaşığı yalında açıklamaktan gelir. Bu sanatçı bazen gerçekliğin sınırlarını zorlar, gerçekçi olabilmek için gerçekliği bozar, olana olmayanı katar. Devinimi anlatmak için dört yerine altı bacak çizer. Böylece nesneyi anlatmak için ona değişik bir nitelik ulamaktan çok öteye geçer, nesnenin bir niteliğini ortaya koyabilmek için onu varlıkta karşılığı olmayan bir nesneye dönüştürür. Gerçeği gerçek dışına doğru zorlamaktır bu. Haklıdır. Dünyada yalnızca nesneler yoktur. Durumlar, değerler, anlamlar, nitelikler, konumlar, ilişkiler de vardır. Devineni görüp devinimi görmemek gerçeklikten ayrılmak olur. Kutsalla güzelin bütünleşmesi. Toplumsal nitelikli bu sanat belki de topluca gerçekleştiriliyordu. Kutsal gereklerle gerçekleştirilmiş de olabilir. Sanat yapmak belki bir yakarı, belki bir dilek, belki tanrısallık adına gerçekleştirilen bir eylemdi bu insan için. Tarih öncesi sanatı belki de tam tamına işlevseldir. İster daha çok güzele, ister daha çok işlevsele göre yaratılmış olsun, bu sanat karşımızda bir anıt gibi duruyor. Sanatta işlevselin nerede bittiğini, güzelin nerede başladığını bilemeyiz. Bu iki şey çok yerde birbirine karışır. Tarih öncesi sanatı kutsalla güzelin uyumlu bir yorumu gibi görünür. Kısacası tarih öncesi sanatı ilginçtir. Ancak onun değerini abartmamak gerekir. Her şeyden önce tarih öncesi sanatını düşünsel açıdan yetkinleşmiş bir sanat saymamız yanlış olur. Tam bir ilkel olan tarih öncesi insanında henüz özdeşlik ya da çelişmezlik fikri tam anlamında oluşmamıştır. Buna göre onda benle başkası arasına henüz kesin bir çizgi çekilmemiştir. İlkelin güçsüzlüğü kendi benini parçalamasında, kendini kendi dışına taşırmasında ortaya çıkar. O aynı anda hem kendi hem de kendinden başka bir şey olabilir. En eski atalarımız kendilerini mamut, at, fil diye algılayabilmişlerdir. Gerçek düşünsellik bize bir şeyin aynı anda hem kendi hem de kendinden başka bir şey olamayacağını duyuran özdeşlik fikrinin oluşmasıyla kurulacaktır. Tarih öncesi insanlığın gelişiminde birinci aşama evresi güçlü bir başlangıç dönemidir. Tarih öncesi insanının ürününde daha sonraki çağları bildiren ve daha sonraki çağların açıklanmasına yardımcı olan ilk filizler vardır. İnsanın kendini arama ve yeniden yaratma tutkusunun ilk örneğidir o. Yeni insanın koşulları. İnsanın gerçek atası olan Homo sapiens böylece güçlü bir uygar insan adayı olarak belirir. Kentler kurmaya hazırlanır, sanat yapar, zanaatı kurar ve geliştirir, toplumsal yaşamın ilk güçlü örneğini verir. Onu öncülerinden ayıran kocaman uçurumlar vardır. Bu da bize maymunla insan arasındaki çok büyük uzaklığı duyurur. Homo sapiensi kendisini önceleyen, belki atası olan, belki de olmayan, ancak varlığı onunkinden çok eskiye dayanan daha ilkel insanla, Homo neandertalensis'le karşılaştırdığımızda arada çok büyük ayrılıklar olduğunu görürüz. Birçok yazar Homo neandertalensis'in soğuk dönemde yaşadığını, ısınma döneminin başlamasıyla yok olduğunu, dolayısıyla bugünün insanında onun kanı bulunmadığını ya da onun Homo sapiens'le akraba olmadığını bildirirler. Bazılarına göre ise o insan evriminin bir halkasını oluşturur. Homo neandertalensis kanını kendinden sonraki insanlığa katmamış olsa da canını uygarlığa katmıştır. Bu insan av yaparak, özellikle mamut avlayarak yaşamını sürdürüyordu. Gergedanın peşine düştüğü de oluyordu. Manevi eğilimleri de vardı. Özellikle ölüme önem veriyordu. Bu insanlar ölüyü gömmüyorlar, sonra üstün toprak ağırlık vermesin diye bir taşla örtüyorlardı. Gömütler barınak olarak kullanılan mağaralarda ocağın yakınında yer alıyordu. Ocağın sıcaklığı cesede bir yaşam sıcaklığı verecekti. Ölüleri bazı araç ve gereçlerle gömdüklerine göre bu insanlar ölümden sonraki yaşama inanıyorlardı. Sonuncu buzul döneminde yok oldular ve yerlerini Homo sapiens'e bıraktılar. İki insan arasındaki ayrım. Ne Albesard'ın verdiği bilgiye göre Homo neandertalensis ile Homo sapiens'i yan yana koyduğumuzda ilkin boy ayrılığı dikkatimizi çekiyor. Birincisi ortalama 1.55 cm, ikincisi ortalama 1.80 cm'dir. Birincinin kafatası hacmi 1450 cm küp, ikincininki 1590 cm küptür. Birincinin alnı dar ve geriye basıkken, ikincinin düzgün bir eğri çizen geniş bir alnı vardır. Birincide gözler birbirinden uzakken, ikincide birbirine yakındır. Birincide çene yok denilebilecek kadar küçüktür. İkincide iyice gelişmiştir. Birincinin dişleri çok güçlü olmakla birlikte, besinlerin sertliği yüzünden yıpranmışken, ikincinin dişleri düzgündür. Birincide kollar kısadır, ikincide uzun ve güçlüdür. Birincide bacaklar kısadır, ikincide uzun ve düzgündür. Birincide ayak baş parmağı iyice ayrık durur, ikincide bu durum görülmez. Birincinin toplumsal yaşamı sınırlıdır, küçük toplulukları aşmaz. Ayrıca onda yakınıyla cinsel ilişki de geçerlidir. İkincinin önderleriyle, büyükleriyle, avcılarıyla düzgün bir toplumsal yaşamı vardır. Toplumsal yaşam onda aile yaşamını gidermez. ölüm yaşı ortalaması birincide 20, ikincide 60'tır. Birincisi mağaraya yalnızca sığınır, ikincisi başka barınaklar da yapar. Birincisi yörede av hayvanlarını avlayarak tüketmekten çekinmez, ikincisi geleceğini düşünerek sınırlı av yapar. Homo neandertalensis son derece beceriklidir ya da teknik yatkınlığa ulaşmıştır. Homo sapiens bu yatkınlığa etkinliği eklemiştir. Birincinin bıçağı ve benzer aletleri varken ikincide araç ve gereç çok çeşitlenmiştir. Taş Homo sapiens'e de temel gereçtir. Ancak o taş yontma sanatında tam bir ustalık kazanmıştır. Onu sanata yönelten de bu usta yanıdır. Oysa Homo neandertalensis'in sanatla hiçbir bağlantısı yoktur. Onda müzik ve dans duygusunun bulunduğunu söyleyenlere şaşmamak gerekir. Bu duygular maymunda da vardır. Hatta maymunun kendine göre bazı vurmalı çalgılar kullandığı bilinmektedir. Belki de Homo neandertalensis doğal gereksinimlerin dar çemberinden çıkabilmiş değildir. Homo neandertalensis'te manevi yaşamın ilksel belirtileri varken Homo sapiens gerçek anlamda manevi yaşamı başlatmış, bu yaşama büyüyü sokmuştur. Homo sapiens'e göre bilinmez bir takım güçler vardır. Bu güçleri kızdırmamak, onlarla uzlaşmak gerekir. Bu konuda Neanderthal'ın bir belirlemesi pek ilgi çekicidir. İnsanı kazayla doğmuş, yanlışlıkla yaşayan, bilgisizlik içinde ölen bir varlık olarak tanımlamış olan Jean-Paul Sartre'ın bu tanımı en çok Homo neandertalensis'e yakışmaktadır. Üretici insana doğru. İnsanın yontma taş döneminden cilalı taş dönemine geçişi doğanın bağrında bir asalak olmaktan çıkıp üretici duruma geçişidir. Bu geçişi erkeklerden önce kadınlar gerçekleştirmişlerdir. Erkekler ava giderken kadınlar yenilebilir bitkiler aramaya çıkıyorlardı. Bu bitkiler büyük bir olasılıkla buğdayın atasıdır. Buğday yetiştirmenin elbette toplumun büyümesinde ve güçlenmesinde büyük katkısı olmuştur. Bu dönüşüm vahşi insandan barbar insana geçişi belirler. Basit tarım evresini aşamamış olan çağdaş ilkel toplumların tersine Batı Asya, Akdeniz, Kuzey İtalya'nın cilalı taş toplumları et elde edebilmek için hayvancılık yapıyorlardı. Buğday ve arpa yetişen Batı Asya topraklarında mutlu bir rastlantıyla vahşi koyunlar, sığırlar, keçiler, domuzlar da yaşıyordu. Kadınların yetiştirdiği tahılın sap ve kepekleri avcıların yakaladığı hayvanları beslemeye yarıyordu. G. Çilde. İyi bakılan, vahşi hayvanlardan korunan sürüler giderek toplumun önemli bir besin kaynağı oldu. Süt ve yün de cilalı taş insanının iktisadi yaşamına katıldı. Böylece kadınlar uygarlık yaratma etkinliklerinde önemli bir yer tuttular. Onlar yünden ip elde edip dokuma işine yönelince zanaatın yaratıcıları ortaya çıkmış oldu. Cilalı taş insanları barınak yapmada tahta, kamış, taş, sorgun dalları, kil kullanıyorlardı. Bu gereci elde edebilmek için keskin ve sağlam taş baltalar yapmışlardı. Bu insanlar toprağı ekip biçmek ve ürünü işlemek için de araç ve gereçler geliştirdiler. Ürünlerini depo etmeyi, bu ürünlerden bir sonraki yıla tohumluk bırakmayı, maya kullanmayı, bira yapmayı, taneleri kabuklarından ayırmayı ve öğütmeyi başardılar ve giderek ince iş durumuna getirdiler. Bu gelişimi sağlayan daha çok kadınların ustalığıydı. Bu dönemde toplum çok küçüktü, 20-30 aileden oluşuyordu. Aile üretimi. Cilalı taş döneminde kadınla erkek arasındaki iş ayrımını saymazsak gerçek anlamda iş bölümü yoktu. Aile bir üretim birimiydi. Her aile kendi gereksinimini karşılayacak biçimde üretim yapıyordu. Buna bağlı olarak küçük çapta ticaret de gelişiyordu. Bu durumda ortama uyma zorunluluklarına göre yaşam biçimlerinde ve davranışlarda ayrımlar ortaya çıkıyor. Tek bir uygarlıktan çok çeşitli uygarlıklar kendini gösteriyordu. Klan yaşamı bu dönemde de varlığını sürdürüyordu. Toprak ortaktı, her aileye bir toprak parçası bırakılmıştı, otlaklar birlikte kullanılıyordu. Soy bağlantısı kadınla kuruluyordu çünkü kadın yaşamda erkekten daha etkindi. Böylece cilalı taş çağında anaerkil aile beliriyordu. Ancak daha çok tarım iktisadına bağlı toplumlarda bu böyleydi. Çobanlıkla geçinen toplumlarda babaerkil aile tipi baskındı. Böylece Homo sapiens dünyaya güçlü bir biçimde yerleşti, hızla çoğalarak yayıldı. İktisadi yaşamın gelişmesi, klanlar arasında savaşların çıkmasına yol açtı. İşlenecek topraklar azaldıkça savaşlar koyuluyordu. Bir toplumun bir başka toplumu köleleştirmesi böylece geçerli bir uygulama olmaya başladı. Bir yandan savaşlar ve köleleştirme girişimleri, öte yandan salgınlar, kuraklıklar, su baskınları, donlar, fırtınalar bu taze uygarlığı zorda bırakırken nüfus artışını da belli bir ölçüde engelliyordu. Tarih eşiği. Tarih öncesinden tarihe yumuşak ve çok yapılı bir geçiş söz konusudur. Bu yüzden tarih öncesiyle tarih arasında bir geçiş yeri olarak bir tarih eşiği varsayılır. Histoire Universel 1'in Dünya Tarihi 1, De la fin de Neolithique à l'aube de l'histoire, Cilalı Taş Dönemi'nin sonlarından tarihin doğuşuna bölümünü yazan Jean Nadou şöyle diyor. Mısır'da ve Asya yakın doğusunda tarih öncesini tarihten ayıran herhangi bir boşluk yoktur. 5. binin sonlarından başlayarak buralarda iktisadi yaşam etkinlikleri, tarıma dayalı kültürler ortaya çıkmıştır. Buralarda en azından 1500 yıl önceden yazının bulunuşu tarihsel dönemin başlangıcını kabaca belirler. Ancak bu büyük bölgenin yan alanları tarih dönemine yavaş yavaş girmiştir. Kentsel yaşam düzeninin kurulması, bölgeler arasındaki ilişkinin artmasını sağlamış, savaşların da etkisiyle bu ilişki arttıkça uygarlık bütünleşmesine doğru gidilmiştir. Buna göre tarih eşiği her yerde görülmeyen ya da en azından her yerde aynı uzunlukta yaşanmamış olan bir geçiş dönemidir. Ne olursa olsun bu geniş alanda bir uygarlık birliğinden, uygarlıkta bir bütünleşmeden söz etmek olası değildir. Samiler, Kafkasyalılar, Hint-Avrupalılar ayrı dil özellikleri gösteren toplumlardır. Ayrı yaşam biçimleri, ayrı uygarlık değerleri ortaya koyarlar. Öte yandan dilsel özelliklere göre ayrılmış olan bu toplumların yarattığı uygarlık değerleri her zaman birbirini etkilemeye, birbiriyle bütünleşmeye eğilimli olmuştur. Bu tür bütünleşmelerin en azından dil düzeyinde açık belirtileri görülmüştür. Değişik uygarlıkların oluşumu ve bakır dönemi. İngiltere'den Orta Asya'ya kadar yayılan çeşitli toplumların dil değerleri arasındaki benzerlik, çok geniş bir Hint-Avrupalılar topluluğunu düşündürürken, böylesi bir ortaklığı yaratan kaynaklar belirsiz kalmıştır. Gerçekte bütünsellik de parçalılık da görelidir. 1767'de Fransız misyoneri Cordeux, Latince, Yunanca ve Sanskritçe arasındaki benzerlikleri saptayarak Hint-Avrupalılar fikrini geliştirirken elbet kaynakla ilgili bir açıklama yapamamıştı. Bugün de bu kaynak açıklaması yapılabilmiş değildir. Jean Nadou bu konuda şunları söyler. Tarih için dilbilimsel olgu bu konuda tek başına önemli bir veri oluşturur. Bir Hint-Avrupalı toplumu gerçekten var oldu. Bu belki de geniş bir alana yayılmış ve çeşitli etkiler altında kalmış toplumların oluşturduğu bir birlikti. Bu toplumlar arasında var olan dilsel birlik bilinçli bir bağlantıyı ortaya koyuyordu. Bir bakıma bütünsel, bir bakıma parçalı olan bu uygarlık oluşumu içinde sınıflı toplumlar ortaya çıkmıştır. Tarıma uygulanan yeni yöntemler yaşamı az çok karmaşıklaştırırken ve böylece sınıflı toplumları getirirken sınıfların kendi kendine yetemeyen toplum kesimleri olma özelliği birinci planda önemli sonuçlar doğurmuştur. Tarih eşiği sınıflı toplumların ortaya çıktığı zamandır. Tarih döneminin başlamasıyla toplumlar iyiden iyiye sınıflı bir görünüm almaya başlamışlardır. Bu yeni gelişimde su yaşamsal bir özellik kazanmış, su başları yeni uygarlık etkinliklerinin doğum yerleri olmuştur. Su bir yandan tarımı geliştirmekte, bir yandan ulaşımı sağlamaktadır. Bu arada güneşte kurutulmuş topraktan yapılma tuğlalar güçlü barınakların kurulmasına el verirken, at çok yerde yaşamı kolaylaştıran bir yardımcı durumuna gelmiştir. Az sonra toprak fırında pişirilerek tuğlaya dönüştürülecek. Böylece barınak yapımı da daha kolaylaşacaktır. Bakır dönemine böyle girilmiştir. Bakır döneminde bakır her yerde yaygınlaşır. Bu yumuşak maden yaşamı kolaylaştıran araçların yapımında çok önemlidir, sağlamdır ve işlenilmesi kolaydır. Bakırı bronz izler. Bu yenilik uygarlığın gelişimine büyük katkılarda bulunur. Üçüncü binin ikinci yarısında bakır ve bronz uygarlığın temel gerici durumuna gelmiştir. Bakırı çeşitli madenlerle karıştırarak kullanma yöntemlerinin gelişmesi ve böylece bronz çağına girilmesi bazı kaynaklara göre 3. binden sonra, bazı kaynaklara göre 2500'den sonra olmuştur. Oldukça yaygın olan bir görüşe göre bronz çağı 4 aşamada gerçekleşmiştir. Birincisi, bronz çağı 2500'den 1900'e, ikinci bronz çağı 1900'den 1600'e, üçüncü bronz çağı 1600'den 1400'e, dördüncü bronz çağı 1400'den 900'e kadar sürmüştür. Bronzun en yaygın biçimde kullanıldığı yerler Hindistan, Mezopotamya, Anadolu ve Yunanistan olmuştur. 4. bronz çağının ortalarında demir kullanılmaya başlamış, böylece demir dönemine girilmiştir. Demirin kullanılması bazı yerlerde daha geç olmuştur. Örneğin Orta Avrupa'da demir 9. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlamıştır. Mezopotamya uygarlığı, iki ırmak arasında kalan ülke. Mezopotamya'da yapılan kazılara en çok emeği geçmiş kazı bilimcilerden biri Seton Lloyd, 1936'da şunları söylüyordu.